Ayrım 4.
Vücudunun dörtte üçü, üçüncü derece yanıktı. Tüm olanlara rağmen kendisini bırakmamıştı. Yaşamak ve işine tekrar kavuşabilmek için olağanüstü bir çaba harcıyordu. Kaderin cilvesi kendisini bir başka feci kazada daha yakalamıştı. Bir uçak kazasında belden aşağısı bir daha iyileşmeyecek şekilde felç olmuştu. Her insanın yaşamında bütün olanaklarıyla ölüm kalım mücadelesi vermek zorunda kaldığı olaylar vardır. O anda yaşam adaletsiz görünür. İnançlarımız, değerlerimiz, sabrımız, sevincimiz, dayanma gücümüz aşırı derecede zorlanır. Bazıları bu testleri daha iyi insan olabilmek için bir fırsat gibi görür. Bazıları da bu olayların hayatlarını mahvetmesine izin verirler. İnsanların zorluklara cevap verme şekillerindeki farklılığı neyin yarattığını hiç merak ettiniz mi? Ben merak ettim. Yaşamımın çok büyük bir bölümünde de insanları bu şekilde davranmaya iten nedenler ilgimi çekmiştir. Belirli insanları yaşıtlarından ayıran özelliklerin neler olduğunu anlamaya karşı büyük bir tutkum var. Niçin birçok kimse tüm tersliklere rağmen neşeli bir yaşam sürerken, diğerleri uyumsuz, sinirli ve sürekli bir çöküntü içinde yaşamlarını sürdürüyorlar? Gelin sizinle bir başka insanın yaşam hikayesini paylaşalım ve iki insan arasındaki farklara dikkat edelim. İkinci kişinin yaşamı birincisine göre çok daha renkli görünüyor. O son derece zengin ve çok sayıda hayranı olan eğlence dünyasının önde gelen sanatçılarından birisidir. 20 yaşındayken 2. Chicago Meşhurlar Kent Komedi Topluluğu'nun en genç sanatçısıydı. Çok kısa sürede ünlü bir gösteri yıldızı haline gelmişti. Hemen ardından New York'ta en başarılı tiyatro sanatçısı olmuştu. 70'lerde televizyonun önde gelen sanatçılarından biriydi. Daha sonra ülkenin en iyi film yıldızı oldu. Müziğe başladı ve yukarıdaki başarıları orada da tattı. Kendisine hayran çok sayıda arkadaşı, iyi bir evliliği, New York ve Vineyard'da muhteşem evleri vardı. Bir insanın isteyebileceği her şeye sahipmiş gibi görünüyordu. Bu örneklerden hangisi gibi olmak istersiniz? Birincisinin yaşamını tercih etme düşüncesi bile insanın tüylerini ürpertir. İzninizle bu iki insanın yaşam hikayelerini biraz daha yakından inceleyelim. Bunlardan birincisi, benim bildiğim, en canlı, en güçlü ve en başarılı insandır. Onun adı W. Mitchell'dır ve halen sağlıklı ve neşeli bir şekilde Colorado'da yaşamaktadır. Motosiklet kazasından bu yana başarıları ve mutluluğu büyük çoğunluk tarafından iyi bilinmektedir. Amerika'nın en etkili kişileriyle inanılmayacak düzeyde iyi ilişkiler kurdu. Milyarder bir iş adamı oldu. Yüzünde garip izler olmasına rağmen kongreye adaylığını koydu. Seçim kampanyasında "Beni kongreye gönderin, diğer güzel yüzlülerden biri olmayacağım" sloganını kullandı. Bugünlerde çok özel bir kadınla çok güzel bir ilişkisi var ve Colorado vali yardımcılığı için seçim mücadelesi veriyor. Diğer insan çok tanınmış bir kişi. İsmini duymanız bile size çok büyük keyif verebilir. O bizim dönemimizin en büyük komedyeni ve eğlence dünyasının efsanelerinden birisiydi. Onun adı John Belushi'dir. Milyonlarca insanın hayatını zenginleştirme yeteneğine sahip, fakat kendi hayatını anlamlı kılmada çok beceriksizdi. Kokain ve eroin zehirlenmesinden öldüğünde, kendisini tanıyan birçok kişi şaşırıp kalmıştı. Her şeye sahip olan Belushi, yaşından çok büyük gösteren uyuşturucu bağımlısı, sürekli geçmişiyle övünen birisi olmuştu. Dışarıdan bakınca sürekli zirvede görünen bu insan aslında yıllarca boşa kürek çekmişti. Benzer örneklerle her zaman karşılaşırız. Siz hiç Pete Strudwick ismini duydunuz mu? Doğuştan kolsuz ve bacaksız olan Pete, bugün 42 kilometre koşan bir maraton atletidir. Helen Keller'ın muhteşem hikayesini ya da alkollü araba kullanımına karşı Anneler Derneği'nin kurucusu Candy Leitner'ı düşünün. Alkollü bir sürücünün neden olduğu bir kazada kızı ölen Candy, aynı üzüntüyü başkalarının çekmemesi için dernek kurdu. Böylece yüzlerce, belki de binlerce kişinin hayatını kurtardı. Marilyn Monroe, Ernest Hemingway gibi çok başarılı olup da kendi hayatlarına kendileri son veren diğer aşırı örnekleri düşünün. Sahip olanlarla olmayanlar arasındaki fark nedir? Yapabilenlerle yapamayanlar arasındaki fark nedir? Neden bazıları akla hayale gelmeyecek güçlükleri yenerek başarılı bir yaşam sürdürürken, her türlü ayrıcalığa sahip olan bazıları yaşamlarını çekilmez hale getiriyorlar? Niçin bazıları deneyimleri kendi lehlerine kullanırken, diğerleri hiçbir deneyimde başarıya giden yolu bulamıyorlar? John Belushi ile W. Mitchell arasındaki fark nedir? Yaşam kalitesindeki farkı yaratan nedir? Tüm yaşamım boyunca bu sorunun cevabını merak etmişimdir. Yaşamımda iş, ilişki, fizik yönünden zengin olan değişik insanlar gördüm. Onların yaşamını benimkinden ve arkadaşlarımınkinden farklı kılan nedenleri öğrenmek zorundaydım. Bütün fark özünde kendimizle olan iletişimimiz ve eylemlerimizden kaynaklanmaktadır. Elimizden gelen her türlü çabayı göstermemize rağmen işler hala ters gidiyorsa ne yaparız? Başarılı olan insanların sorunları başarısız olanlarınkinden daha az değildir. Sorunsuz insanlar sadece ve sadece mezarlıklarda bulunanlardır. Başa gelenler başarıyla başarısızlığın değişik görünümleri değildir. Farkı yapan bizim onlara algılama şeklimiz ve onlara karşı gösterdiğimiz tepkilerdir. W. Mitchell, vücudunun dörtte üçünün üçüncü derece yanık olduğunu öğrendiğinde tek bir çıkış yolu vardı. O da deneyimin nasıl yorumlanacağıydı. Bu deneyim ölmek için, üzülmek için ya da dilediğiniz herhangi bir seçenek doğrultusunda yorumlanabilir. O bu deneyimi başına maksatlı olarak gelen bir olay şeklinde yorumladı ve bu yoruma uyumlu düşünceler üretti. Bu yorumlama şekli de ona dünyasını değiştirme amacında çok büyük üstünlükler sağladı. Kendi kendisiyle bu şekilde haberleşmesinin bir sonucu olarak felç olduktan sonra bile elemi bir yana bırakarak hayatını yönlendirmede üstünlük olarak kullanabileceği inanç ve değerler kümesi oluşturdu. Elleri ve ayakları olmamasına rağmen Pete Strudwick dünyanın en zor maratonu sayılan Pike Peak'i başarıyla nasıl koştu? Basit, kendi kendisiyle olan haberleşmesini geliştirdi. O eskiden vücudunun ilettiği sinyalleri ıstırap, sınırlama ve tükeniş olarak yorumluyordu. Daha sonra sinyallerin anlamlarını değiştirdi ve kendisini sürekli koşturacak şekilde sinir sistemiyle haberleşmesini sürdürmeye başladı. Nesneler değişmez, biz değişiriz. Henry David Thoreau. Her zaman insanların kendine özgü sonuçların nasıl ürettiklerini merak etmişimdir. Yıllar önce başarının da bir iz bıraktığını fark ettim. Göz kamaştırıcı sonuçları elde edenlerin belirli eylemleri yaparak bu sonuçlara ulaştıklarını gördüm. W. Mitchell ya da Pete Strudwick'in sonuçları elde ederken kendileriyle nasıl haberleştiklerini bilmenin yeterli olmadığını anladım. Onların nasıl başardıklarını kesin olarak açığa çıkarmak zorundaydım. Diğerlerinin eylemlerini aynen tekrarlarsam, onların elde ettiği sonuçların aynısını elde edebileceğime inandım. Yani ekersem biçebileceğime inandım. Bir başka deyişle çok kötü koşullarda bile birisi sevecen olabiliyorsa, nesnelere nasıl baktığını, vücudunu nasıl kullandığını gözleyerek stratejisini belirleyebilir ve ben de sevecen olabilirim. İki insan 25 yıldır başarılı bir evlilik sürdürüyorlar ve hala aralarında büyük bir aşk bağı varsa, onların eylemlerini, bu sonucu yaratan inançlarını öğrenebilir ve aynısını tekrarlayarak benzer sonucu kendi ilişkilerimde de gerçekleştirebilirim. Ben aşırı kilolu olma sonucunu üretmiştim. Zayıf olan insanları modellemeye ihtiyacım olduğunu fark ettim. Onların ne yediklerini, nasıl düşündüklerini, inançlarının neler olduğunu öğrenerek aynı sonucu üretebilirdim. İşte 14 kilo olan fazlalığımı bu şekilde attım. Aynı yöntemi finansal alanda ve ilişkilerimde de uyguladım. Bu nedenle benim mükemmelliğimi oluşturacak modelleri izlemeye başladım. Mükemmelliğime ulaşmada bulabildiğim her yolu yürüdüm. Araştırmalarım sırasında sinir dili programlaması ya da kısaca SDP diye bilinen bir bilimle karşılaştım. Neuro-Linguistic Programming, NLP. Dikkat ederseniz bu bilimin beyin ve dille ilgili olduğunu anlarsınız. Programlama ise bir plan ya da yordamın oluşturulmasıdır. SDP, sözel ya da sözel olmayan dilin sinir sistemimizi nasıl etkilediğini araştırır. Herhangi bir şeyi yapabilme yeteneğimiz doğrudan doğruya sinir sistemimizi yönlendirme yeteneğimize bağlıdır. Göz kamaştırıcı sonuçları üretenler bunu sinir sistemleriyle belirli iletişimler kurarak gerçekleştirmektedirler. SDP en becerikli durumu gerçekleştirmek, dolayısıyla en çok sayıda davranışsal seçeneği yaratabilmek için kişilerin kendileriyle nasıl iletişimde bulunmaları gerektiği üzerinde durur. SDP ismi ilgilendiği bilim dalını çok iyi açıklar. Belki de bu ismi daha önceden duymamış olmanızın nedeni SDP isminin bu özelliği olabilir. Geçmişte bu bilim terapicilere ve çok az sayıdaki iş adamına öğretiliyordu. Bu bilimle ilk karşılaştığımda onun daha önce denediklerimden çok değişik olduğunu fark ettim. 3 yıldır korkusal tepkilerini yenmek için psikoterapi gören bir kadını tedavi eden SDP uygulayıcısını izledim. 45 dakika sonra kadında korkusal tepkiden eser kalmamıştı. Elde edilen sonuç karşısında şaşırıp kalmıştım. Bu işi bütünüyle öğrenmeliydim. Sırası gelmişken birçok kere aynı sonucun 5 ya da 10 dakikada elde edilebildiğini belirteyim. SDP, beynimizi yönetmek için sistematik bir yapı sunmaktadır. O sadece kendi durum ve davranışlarımızı değiştirmeyi öğretmez. Başkalarının durum ve davranışlarının da nasıl değiştirilebileceğini öğretir. Kısaca beynimizi nasıl kullanılacağını ve istediğimiz sonuçlara ulaşan en uygun yolları gösteren bir bilimdir. SDP, aradıklarımı tam olarak sağlayan bir bilimdi. Benim en uygun üretim diye adlandırdığım uyumlu sonuçların nasıl üretildiği ile ilgili sırları açığa çıkaran bir anahtardır. Birisi sabahleyin kolay, çabuk ve enerji dolu olarak kalkıyorsa bu onun ürettiği bir sonuçtur. Bundan sonraki soru onu nasıl üretiyorlar sorusudur. Eylemler tüm sonuçların kaynağı olduğuna göre uykudan kolay ve hızlı bir şekilde kaldıran sinir fizyolojisini hangi zihinsel ve fiziksel eylemler oluşturur? SDP'nin varsayımlarından birisi, hepimizin aynı sinirsel yapıyı paylaşmamızdır. Bu nedenle dünyada herhangi bir kimsenin başardığı herhangi bir işi, sinir sisteminizi aynı şekilde çalıştırarak siz de başarabilirsiniz. Kişilerin belirli bir sonucu üretmek için tam ve kesin olarak neler yaptığının açığa çıkartılmasına modelleme denir. Dünyada başkaları için mümkün olan her şey sizin için de mümkündür. Sorun sizin diğer kişilerle aynı sonucu üretip üretememeniz değildir, sorun strateji sorunudur. Kişiler bu sonuçları nasıl üretmektedirler? Birisi kelimeleri mükemmel telaffuz ediyorsa, onu modellemenin bir yolu vardır ve 4 ya da 5 dakika içinde siz de onun gibi olabilirsiniz. 7. bölümde bu strateji üzerinde durulacaktır. Tanıdığınız birisinin çocuklarıyla iletişimi mükemmelse, aynı işi siz de yapabilirsiniz. Birilerine sabahleyin kalkmak kolay geliyorsa, siz de kolayca kalkabilirsiniz. Kısaca diğer insanların sinir sistemlerini nasıl yönettiklerini modelleyin. Bazı görevlerin diğerlerinden daha karmaşık olduğu açıktır. Ve bu nedenle onları modellemek ve sonra aynen tekrarlamak biraz fazla zaman alabilir. Bununla birlikte kendinizi değiştirmeye ve düzenlemeye çalışırken sizi destekleyecek yeterli istek ve inanca sahipseniz, eninde sonunda bir kimsenin yapabildiği her şeyi modelleyebilirsiniz. Birçok örnekte görüldüğü gibi insan sonuç üretebilmek için zihnini ve vücudunu kullanmanın özel bir yolunu deneme yanılma ile bulabilmek için yıllarını harcayabilir. Fakat siz duruma hemen müdahale ederek, mükemmelleşmesi için yıllar harcanan eylemleri modelleme aracılığıyla birkaç saniyede, haftada, ayda ya da en azından davranışını aynen tekrarlamak istediğiniz insandan çok daha kısa sürede üretebilirsiniz. SDP'nin asıl uzmanları John Grinder ve Richard Bandler'dir. Grinder, dünyanın önde gelen dil bilimcilerinden birisidir. Bandler ise matematikçi, gestalt terapicisi ve bilgisayar uzmanıdır. Bu iki adam tüm hünerlerini yaptıkları işlerde mükemmel olan insanları modellemek için kullanmaya karar verdiler. Bütün insanların en çok arzu ettikleri şey olan değişmede en verimli sonuçları üretenleri araştırdılar. Başarılı iş adamlarının, terapicilerin yıllarca deneyerek, yanılarak öğrendikleri kalıp ve derslerin en önemli kısımlarını ayırt edebilmek için araştırma yaptılar. John Grinder ve Richard Bandler, gelmiş geçmiş en büyük hipnoterapici olan Dr. Milton Erickson'ın, aile terapisinde olağanüstü başarıları olan Virginia Satir'in ve antropolog Gregory Bateson'ın modellemelerini kodlayarak geliştirdikleri birçok davranışsal müdahale paternleriyle tanınmışlardır. Örneğin diğer terapicilerin başaramadığı uyumlu ilişkileri Virginia Satir'in nasıl elde ettiğini çözümlediler. Onun sonuçları elde etmek için hangi eylemler paternini uyguladığını buldular. Bu paternleri öğrencilerine öğrettiler. Öğrenciler terapicilerin yıllarca edindikleri deneyimlere sahip olmadan öğretilenleri uygulayarak onlarla aynı kalitedeki sonuçları elde etmeye başladılar. Aynı tohumu ektiler, aynı ürünü aldılar. John Grinder ve Richard Bandler bu üç ustadan modelledikleri temel paternlerle çalışarak kendi paternlerini oluşturmaya ve öğretmeye başladılar. Bu paternler genel olarak sinir dili programlaması, yani kısaca SDP olarak adlandırılmaktadır. Bu iki dahi değişiklik yaratmak için güçlü ve etkili paternlerden daha önemli şeyler buldular. Çok kısa bir sürede insan mükemmelliğinin herhangi bir şeklini aynen gerçekleştirebilmenin sistematik bir yolunu sağlamaları, bunlardan biri ve belki de en önemlisidir. Bununla birlikte duygusal ve davranışsal değişikliklerin nasıl yaratılacağına ilişkin uygun araçları birçok kimse öğrenmesine rağmen, onları benzeşimli ve etkin biçimde kullanacak kişisel güce çok az kişi sahip olabiliyor. Bilgiye sahip olmanın yeterli olmadığını tekrarlamakta fayda var, çünkü sonuçları üreten eylemdir. SDP ile ilgili bir hayli kitap okumama karşın, modelleme süreci ile ilgili hemen hiçbir yazıya rastlayamamak beni şaşırttı. Bana göre mükemmelliğe giden ana yol modellemedir. Dünyada benim istediğim sonucu üreten birisini görürsem, yapmam gereken şey onun daha önce yaptıklarını modellemenin bir yolunu bulmaktır. Zaman ve gayret olarak ücretini ödemeye istekliysem, aynı sonuçları ben de üretebilirim. Yani aynısını elde etmek istediğiniz sonuçları üretebilmek için onların beyinlerini ve vücutlarını kesin olarak nasıl kullandıklarını öğrenerek eyleme geçin. Daha iyi bir arkadaş, daha zengin bir insan, daha iyi bir anne ya da baba, daha iyi bir atlet, daha iyi bir iş adamı olmak istiyorsanız mükemmeli gerçekleştiren modelleri bulmanız yeterlidir. Dünyaya yön verenler genellikle kendilerinden çok diğerlerinin deneyimlerinden yararlanarak öğrenmede ustalaşmış kişilerdir. Onlar hiçbir zaman yeteri kadar sahip olamadığımız bir güçlü aracın nasıl verimli bir şekilde kullanılacağını bilirler. Bu güçlü araç zamandır. Gerçekten de New York Times'ın en çok satan kitaplar listesine bakarsanız, bazı şeylerin daha etkin bir şekilde nasıl gerçekleştirilebileceğine ilişkin modelleri içeren kitapların genellikle listenin en başlarında olduğunu görürsünüz. Peter Drucker'ın en son kitabı olan Yenilik ve Girişimcilik de bu tür bir kitaptır. Drucker kitabında etkin bir girişimci ve yenilikçi olabilmek için atılması gereken kesin adımları özetlemektedir. O, yenilikçiliğin açık bir şekilde özel ve ayrıntılı bir süreç sonucu ortaya çıktığını açıklamaktadır. Girişimci olmanın sihirli ve gizli bir yanı yoktur. Kalıtımsal bir yetenek de değildir. O, öğrenilebilecek bir disiplindir. Ses size tanıdık mı geliyor? Drucker, modellemedeki ustalığı nedeniyle iş dünyasındaki modern uygulamaların kurucusu olarak görülmektedir. Kenneth Blanchard ve Spencer Johnson'ın Bir Dakikalık Yönetici isimli kitapları, insan iletişimi ve insan ilişkilerinin basit fakat etkili bir modelini veriyor. Bu model, ülkedeki en etkin yöneticilerden bazıları modellenerek oluşturulmuştur. Thomas J. Peters ve Robert H. Waterman Jr.'ın Mükemmeli Arayış isimli kitapları da Amerika'daki en başarılı şirketlerin modellerini vermektedir. Richard Bach, Sonsuzluğa Uzanan Köprü isimli kitabında ilişkilere değişik bir açıdan bakmanın yeni bir modelini sunmaktadır. Liste bu şekilde sürüp gitmektedir. Bu kitapta beyninizi, vücudunuzu ve diğerleriyle olan iletişiminizi, olaya katılan herkes için son derece yararlı sonuçlar üretecek şekilde nasıl yönetebileceğinizi gösteren bir modeller serisi sunmaktadır. Bununla birlikte benim istediğim şey sadece başarının paternlerini öğrenmekle kalmayıp, aynı zamanda kendi modellerinizi geliştirerek bunun ötesine geçmenizdir. Bir köpeğe davranışlarını geliştirecek paternleri öğretebiliyorsanız, aynı şeyi insanlara da öğretebilirsiniz. Fakat benim size öğretmek istediğim şey, mükemmelliği bulduğunuz yerde kopyalayabilmenizi sağlayacak bir süreç, bir çerçeve ve bir disiplini oluşturabilmenizdir. Size SDP'nin en etkili paternlerinden bazılarını öğretmek istiyorum. Sizin bir modelleyici olmanızı istiyorum. Mükemmelliği kavrayan ve onu kendisine mal eden bir kişi olmanızı istiyorum. Birileri sizin için sürekli olarak en uygun performans teknolojilerini araştırmaktadır. Ancak siz bunlara bağlanıp kalmayın, bütünüyle bu teknolojilere kendinizi adamayın. Bunun yerine istediğiniz sonuçları üretmede yeni ve etkili yollar bulma arayışı içinde olun. Mükemmelliği modelleyebilmek için bir dedektif, bir araştırmacı, mükemmelliği üreten tüm ipuçlarını buluncaya kadar soru sormayı sürdüren bir kişi olmalısınız. Amerikan Kara Kuvvetleri'ndeki en iyi nişancılara tabanca atışında mükemmelliğin kesin paternlerini bularak daha iyi atışın nasıl yapılacağını öğrettim. Karate ustalarının hünerlerini, onların ne yaptıklarını ve nasıl düşündüklerini gözleyerek öğrendim. Hem profesyonel hem de olimpiyatlara katılan amatör atletlerin performanslarını geliştirdim. Bunu onların en iyi derecelerini elde ettiklerinde ne yaptıklarını kesin olarak modellemenin bir yolunu bularak ve sahip oldukları bu performansı nasıl harekete geçireceklerini göstererek gerçekleştirdim. Başkalarının başarılarından yapı oluşturmak, öğrenmenin temel esaslarından birisidir. Teknoloji dünyasında mühendislikteki bir gelişme ya da bilgisayar tasarımındaki bir yenilik, doğal olarak önceki buluş ve girişimlerin bir devamıdır. İş dünyasında da geçmişten ders almayan, deneyimlerin oluşturduğu birikimlerin gereğini yerine getiremeyen şirketler batmaya mahkumdur. İnsan davranışlarının dünyası, modası geçmiş kuram ve bilgilerle işlevini sürdüren ender alanlardan birisidir. Çoğumuz hala nasıl davrandığımızı ve beynimizin nasıl çalıştığını anlamak için 19. yüzyılın modellerini kullanmaktayız.